Ayrım 11, sayfa 156-24. İngiltere'ye Dunkerque ve Tilbur üzerinden üçüncü mevki bir biletle döndüm. Bu, Manş'ı geçmenin en ucuz yoluydu. Ama en kötü yolu değildi. Kamera için ayrı bir para ödemek gerekiyordu. Ben de üçüncü mevki yolcularının çoğuyla birlikte salonda uyudum. Günceme o tarihte şunu yazmışım. Salonda uyuyan 27 erkek, 16 kadın var. Kadınlardan hiçbiri sabahleyin yüzünü yıkamadı. Erkeklerin çoğu banyoya gittiler. Kadınlar makyaj çantalarını çıkarıp kirin üzerini pudrayla örttüler. Soru, bu ikincil bir cinsiyet ayrımı mı? Yolda çocuk denecek yaşta bir Romanyalı çiftle tanıştım. İngiltere'ye balayını geçirmeye gidiyorlarmış. İngiltere konusunda bir alay soru sordular. Ben de onlara birkaç tane şaşırtıcı yalan söyledim. Yabancı bir kentte aylarca sıkıntıda yaşadıktan sonra yurda dönmekten öylesine hoşnuttum ki İngiltere gözümde cennet gibiydi. Gerçekten de İngiltere'de insanı yurduna döndüğü için mutlu kalacak pek çok şey vardır. Banyolar, koltuklar, nane salçası, doğru dürüst pişirilmiş taze patates, hilesiz şerbetçi otuyla yapılmış bira, bunların hepsi verecek paran varsa çok iyi şeylerdir. Yoksul değilsen İngiltere çok iyi bir ülkedir. Ben de elbette kendisine bırakacağım o sıkıcı salak sayesinde yoksulluktan uzak kalacaktım. Yoksul olmama düşüncesi beni pek yurtsever kılmıştı. Romenler soru sordukça İngiltere'yi daha çok yüceltiyordum. İklim, manzaralar, sanat, yazın yasalar, her şey İngiltere'de eksiksizdi. Mimarlık İngiltere'de iyi midir diye sordu Romenler. Görkemlidir dedim. Ayrıca Londra'daki heykelleri görmelisiniz. Paris bayağıdır. Yarısı gösteriş, yarısı aşağılık bir şey ama Londra... Gemi Tilbur rıhtımına yanaşıyordu. Kıyıda gördüğümüz ilk yapı bir tımarhanenin duvarından dışarıyı seyreden aptallar gibi İngiltere kıyılarından bakan o koskocaman alçı süslü rüküş otellerden biriydi. Bir şey söylemeyecek kadar nazik olan Romenlerin gözlerini otele dikmiş olduklarını gördüm. Mimarları Fransızdır diye ısrarla belirttim. Daha sonra da tren doğu çöplüklerinden Londra'ya girerken bile İngiliz mimarlığının güzelliğini övmeyi sürdürdüm. Artık yurda dönüyordum ve sürünmem son buluyordu ya, İngiltere için ne söylesem azdı. Beynin iş yerine gittim. İlk sözcükleri her şeyi yıkıp un ufak etti. Kusura bakma dedi. Sana iş verecek olanlar hastayı da alıp yurt dışına gittiler. Ama bir ay sonra dönecekler. Herhalde o zamana kadar dayanırsın. Biraz daha borç istemeyi akıl edemeden çıkmıştım. Önümde bekleyecek bir ay. Cebimde tam tamına 19 şiling 6 peni vardı. Haberi duyunca soluğum kesilmişti. Uzun bir süre ne yapacağımı düşünemedim. Bütün günü sokaklarda aylak aylak dolaşarak geçirdim. Gece olunca Londra'da yatacak ucuz bir yer nasıl bulabileceğim hakkında hiçbir bilgim olmadığından bir aile oteline gittim. 7 şilin 6 peniydi. Oteli ödedikten sonra elimde 10 şilin 2 peni kaldı. Sabah olunca planımı yaptım. Er geç B'ye gidip yeniden borç istemek zorunda kalacaktım. Fakat böyle bir şeyi hemen yapmam yakışıksız geldi. Ona gidinceye kadar şöyle ya da böyle saklanıp yaşamam gerekiyordu. Geçmişteki deneyimim en iyi takım elbisemi rehine koymanın uygun bir şey olmadığını öğretmişti. Her şeyimi istasyondaki emanetçiye bırakacak, yalnız ikinci takımımı yanıma alacaktım. Onu ucuz giysilerle değiştirecektim. Belki üstte de bir İngiliz lirası alabilirdim. Bütün bir ayı 30 şilinle geçireceksem sırtımda kötü giysiler olmalıydı. Ne kadar kötü olsa o kadar iyiydi. 30 şilinin bir ay yetip yetmeyeceğini, Londra'yı Paris kadar tanımadığım için bilmiyordum. Belki dilencilik yapabilirdim ya da kundura bağı satabilirdim. Pazar gazetelerinde okuduğum bazı yazılarda pantolonunun içine 2000 İngiliz lirası dikili dilencilerden söz edildiğini anımsıyordum. Her ne olursa olsun Londra'da açlıktan ölünmeyeceği bilinen bir şeydi. Yani o bakımdan korkacak bir şey yoktu. Giysilerimi satmak için Lambeth'e gittim. O yoksul semtinde bir sürü hırtı pırtı dükkanı vardı. girdiğim birincisinde dükkancı terbiyeliydi ama bir yardımı olmadı. İkincisinde kaba bir adamdı. Üçüncü dükkancı sağırdı ya da işitmiyormuş gibi yapıyordu. Dördüncüsü iri yarı sarışın bir adamdı. Pembe bir görünümü vardı. Bir dilim jambona benziyordu. Üstümdeki giysiye baktı. Kumaşı iki parmağının arasında hor görerek yoklayıp kötü mal dedi. Çok kötü mal. Epey iyi bir kostümdü. Ne istiyorsun buna? Daha eski bir giysi ve olabildiğince çok para istediğimi söyledim. Bir an düşündü. Sonra pis görünümlü bir takım paçavralar alıp tezgahın üzerine attı. Peki para dedim. Bir sterlin umuyordum. Dudaklarını büzdü, sonra bir şilin çıkarıp pırtıların yanına koydu. Tartışmaya kalkmadım. Tartışacaktım ama daha ağzımı açarken parayı geri alacakmış gibi uzandı. Gördüm ki umutsuz durumdaydım. Dükkanın arkasında bir odada üstümü değiştirmeme izin verdi. Giysiler rengi bir zamanlar koyu kahverengi olan bir palto, siyah bir iş pantolonu, bir boyun atkısı ve bez bir başlıktan oluşuyordu. Gömleğimi, çoraplarımı ve kudnuralarımı değiştirmemiştim. Cebimde bir tarakla bir ustura vardı. Böyle giysileri sırtına geçirmek insana şaşılacak duygulanımlar veriyormuş. Daha önce de kötü şeyler giymiştim ama onlar hiç de bunlara benzemiyordu. Bunlar yalnızca kirli ve biçimsiz değil, aynı zamanda nasıl desem bilmem ki, üzerlerinde sıradan bir zavallılıktan farklı olarak bir geçmiş birikimi vardı. Kundura bağı satıcılarında ya da berduşlarda görülen çeşitten giysilerdi. Bir saat sonra Lambet'e süngüsü düşük bir adam gördüm. Herhalde bir berduştu, bana doğru geliyordu. Bir daha bakınca anladım ki benmişim. Yani bir vitrine yansıyan görüntümmüş. Kir çevreme yapışmaya başlamıştı bile. Kir insanların düzeyine göre davranmasını iyi bilir. İyi giyinmişsen sana ilişmez. Fakat yakan tiftillenmeye görsün. Dört yanından kir sarar seni. Hava kararıncaya kadar sokaklarda kaldım. Hep hareket halindeydim. O giysilerimle polis tutuklar diye az buçuk korkuyordum. Kimseyle konuşmayı göze alamıyordum. Şivemle giysilerim arasındaki zıtlığı fark ederler diye korkuyordum. Sonradan öğrendim ki böyle bir şey hiç olmazmış. Yeni edindiğim giysiler beni hemen başka bir dünyaya oturtmuştu. İnsanların tutumu da birden değişmiş gibiydi. Bir gezgin satıcıya devirdiği el arabasını kaldırırken yardım ettim. Sırıtarak "Sağ ol arkadaşım" dedi. O zamana kadar bana arkadaşım diyen olmamıştı. Bunu söyleten giysilerdi. Kadınların davranışının da bir erkeğin giysilerine göre nasıl değiştiğini yine ilk kez fark ediyordum. Kötü giyinmiş birinin yanından geçerken sanki adam kedi leşiymiş gibi açık bir tiksintiyle başlarını öteye çeviriyorlardı. Giysi güçlü bir şeydi. Berduş kılığında en azından ilk gün insanın kendini gerçekten çaptan düşmüş hissetmemesi çok zormuş. Aynı saçma fakat tümden gerçek utancı insan hapishanedeki ilk gecesinde de duyabilir. Saat 11 sularında yatacak bir yer aramaya başladım. Şekerleme oteli diye bir şeylerden, adları hiçbir zaman sahiden şekerleme oteli olmamıştır ya, söz edildiğini duymuştum. Galiba oralarda aşağı yukarı 4 peni verip bir yatak elde edilebiliyordu. Waterloo Road üzerinde kaldırım kenarında yapı işçisi gibi bir adam dikilmişti. Durup ona sordum. Çok zor durumda kaldığımı ve olabildiğince ucuz bir geceleme olanağı istediğimi söyledim. "Nah" dedi, "şu tabelayı görüyor musun? Karşı kaldırımda. Bekarlara yatacak yer yazıyor. İyi yerdir. Ben birkaç kez kaldım. Ucuz bulacaksın, hem de temizdir." Yüksek, yıpranmış görünümlü bir binaydı. Tüm pencerelerinden sönük bir ışık geliyordu. Birkaçı da koyu renk kağıtla örtülmüştü. Taş döşeli bir koridora girdim. Biraz solgun yüzlü, uykulu gözlü bir delikanlı bodruma inilen yerin kapısında belirdi. Bodrumdan mırıltılar, bir sıcak hava ve peynir esintisi geliyordu. Delikanlı esniyordu. Elini kaldırdı. "Yatacak yer arıyordun değil mi?" diye sordu. "Bir şilin arkadaşım." Şilini verdim. Delikanlı beni basamakları oynayan lambasız bir merdivenden çıkarıp bir yatak odasına götürdü. Tatlı öksürük şurubu ve pis çarşaf kokuyordu. Pencereler sımsıkı kapalı görünüyordu. Hava başlangıçta neredeyse boğucu geldi. Bir mum yanıyordu. 15 kadem kare kadar genişlikteydi. Tavan yüksekliği 8 kademdi. Buraya 8 yatak sıkıştırmışlardı. Müşterilerin 6'sı yataklarına girmişlerdi bile. Yataklarının üzerine koydukları tüm giysileri, hatta kunduralarıyla garip şekilsiz birer yığın oluşturuyorlardı. Köşelerden birinde iğrendirici biçimde öksüren biri yatıyordu. Yatağa girdiğimde döşeğin tahta gibi sert olduğunu gördüm. Yastığa gelince sert bir odun parçasından farkı yoktu. Yani bu durum masa üzerinde uyumaktan daha kötüydü. Çünkü yatağın uzunluğu öyle olan yatak uzunluğunu bulmuyordu. Bir de çok ensizdi. Şilte dışarı doğru dönüktü. Dışarıya düşmemek için kenarını kavrayıp tutmak gerekecekti. Yorgan çarşafı öyle iğrenç biçimde ter kokuyordu ki burnuma yaklaştıramıyordum. Ayrıca üstte yalnızca çarşaf geçirilmiş pamuktan bir battaniye olduğundan kalınca gibi görünmesine karşın pek ısıtmıyordu. Gece boyunca epeyce gürültü duyuldu. Aşağı yukarı saatte bir yanımda yatan adam galiba gemiciydi. Uyanıp pek bayağı küfürler etti ve bir sigara yaktı. Başka biri mesanesinden zoru olan bir adam 5-6 kez kalktı ve oturağına sesi duyulacak biçimde işedi. Köşedeki adamın 20 dakikada bir öksürük nöbeti tutuyordu. O kadar ki aya bakıp uluyan köpeğin bir sonraki ulumasını bekler gibi insan adamın bir sonraki nöbetine kulak kabartıyordu. Çıkardığı anlatılamaz derecede itici bir sesti. Sanki adamın karnında bağırsakları çalkalanıyormuş gibi berbat bir fokurdama ve öğürme duyuluyordu. Bir ara bir kibrit çaktı. Meğer çok yaşlı bir adammış. Yüzü ölü yüzü gibi gri ve çökmüştü. Pantolonunu gece takkesi gibi başına dolamıştı. Nedense öyle yapmış olması beni pek iğrendirdi. Ne zaman bu adam öksürse ya da ne zaman beriki küfür etse öteki yatakların birinden uykulu bir ses "Kes!" diye bağırıyordu. "Tanrı aşkına kes!" Hepi topu bir saat kadar uyumuştum. Sabahleyin kocaman koyu renk bir şeyin üzerime geldiğini belli belirsiz hissederek uyandım. Gözlerimi açınca gördüm ki gemicinin bir ayağı yatağın dışına taşmış, neredeyse yüzüme dayanmış. Çok koyu, esmer bir ayaktı. Kirden kabarıp Hintli ayağına dönmüştü. Duvarların badanası kabarmış, bir bölümü de dökülmüştü. 20 gün önce yıkanmış çarşafların rengi aşı boyası rengiydi. Kalkıp giyindim, aşağıya indim. Bodrum katında bir dizi lavaboyla iki tane iyi tutturulmamış döner havlu düzeneği vardı. Cebimde taşıdığım sabunu çıkardım, elimi yüzümü yıkayacaktım ki lavaboların hepsinin yol yol katılaşmış kundura boyası karalığında macun gibi bir kirle kaplı olduğunu gördüm. Yıkanmadan dışarı çıktım. Kısaca bekar yatakhanesi ucuz ve temiz tanıtımına uygun çıkmamıştı. Fakat sonradan öğrenecektim ki bu tür geceleme yerleri hep böyleymiş. Irmağın öteki yakasına geçtim. Uzunca bir süre doğuya doğru yürüdüm. Sonra Tower Hill'de bir kahvehaneye girdim. Londra'da binlercesine rastlanan sıradan bir kahvehaneydi. Paris'ten sonra bana acayip ve yabancı geldi. Havasız bir yerdi. 40'lı yıllarda, dipnot, Orwell bu kitabı 1933'te yazdığına göre söz konusu yıllar 1840 dolayları olmalı. Dipnot bitti. Moda olan yüksek arkalıklı sandalyeler vardı. Yemek listesi bir aynanın üzerine ve sabunla yazılmıştı. 14 yaşlarında bir kız tabakları diziyordu. Bir takım gazete kağıdından paketlerin içinden bir şeyler yiyen işçiler vardı. Çaylarını da tabaksız geniş toprak maşrapalarla içiyorlardı. Bir köşede tek başına bir Yahudi oturmuş, burnunu tabağına sokmuş, suçlu suçlu yağda pişmiş salam tıkınıyordu. Kıza çay, ekmek ve tereyağı getirir misin dedim. Başını kaldırdı. Tereyağımız yok dedi. Sadece margarin var. Sonra siparişi içeriye seslendi. Söylediği Paris'teki o hiç değişmez Coupe de Rouge. Dipnot: bir bardak kırmızı şarap. Dipnot bitti. Neyse, onun gibi Londra'nın hiç değişmez sözcükleriydi. Büyük çay yanında iki dilim. duvarda sandalyenin hizasında şeker götürmek yasaktır yazılı bir duyuru vardı. Şair bir müşteri bunun altına her kim ki şeker yürütür o nokta nokta görülür yazmıştı ama bir başkası da aradaki sıfatı karalamıştı. Burası İngiltere'ydi. Büyük çayla iki dilime 10,5 peni verdim. Elimde 8 şilin 2 peni kalıyordu. 25. 8 şilinle 3 gün 4 gece idare ettim. Waterloo yolundaki dipnot, şaşılacak bir nokta ama herkesçe bilinir ki tahta kurularına Londra'nın kuzeyinden çok güneyinde rastlanır. Bilinmeyen bir nedenden ötürü bu böcekler ırmağı henüz büyük miktarlarda aşmamışlardır. Dipnot bitti. O kötü deneyimimden sonra doğuya doğru gitmiş ve ertesi geceyi Penfidels'te bir bekar yatakhanesinde geçirmiştim. Bu da Londra'daki pek çok benzeri gibi bir bekar yatakhanesiydi. 50 ile 100 arasında erkek müşteriyi barındırabiliyordu. Bir vekil tarafından yönetiliyordu. Sahibinin vekili yani bu çeşit barınma yerleri birer ticari firmadır ve firmaların sahipleri zengin kişilerdir. Bir yatakhanede 15 ya da 25 kişi uyuyorduk. Burada da yataklar soğuk ve sertti. Fakat çarşafların kiri bir haftalıktan fazla değildi. Bu da bir şeydir. 9 penilik ve 1 şilinlik yerler vardı. 1 şilinlik yatakhanedeki yataklar birbirlerinden 4 değil de 6 kadem aralıklarla dizilmişlerdi. Parayı akşam saat 7'de peşin alıyorlardı. Vermeyeni hemen hemen kapı dışarı ediyorlardı. Aşağıda herkesin ocağı bedava kullanabileceği ortak bir mutfak vardı. Tencere, büyük ve kupsuz çay kaseleri, ekmek kızartma ızgarası veriyorlardı. İçinde cüruf yakılan 2 ocak vardı. Hiç söndürülmeden gece gündüz tüm yıl yakılıyormuş. Ateşleri besleme, mutfağı süpürme, yatakları düzeltme işleri müşteriler tarafından dönüşümlü olarak yapılıyordu. Eski bir müşteri, Steve adında zarif Norman görünümlü bir rıhtım işçisine evbaşı diyorlardı. Tartışmalara hakemlik ediyordu ve ücretini ödemeyenleri dışarı atmakla görevliydi. Ancak bu iş için para almıyordu. Mutfaktan hoşlanmıştım. Yerin epeyce altında alçak tavanlı bir bölümdü. Çok sıcaktı ve kömür dumanından ötürü hep pusluydu. Tek ışık ocaklardan gelen ve köşelere siyah yumuşak gölgeler oturtan ışıktı. Tavandan sarkıtılmış iplerle partal çamaşırlar asılıydı. Bedenleri kıpkırmızı parlayan çoğu rıhtım işçisi bir takım adamlar ellerinde tencerelerle ocakların çevresinde dolanırlardı. Bir kısım çırılçıplaktı. Giysilerini yıkar, kurumasını beklerlerdi. Gece oldu mu iskambil, dama oynanır, şarkılar söylenirdi. En tuttukları ''Ben anadan babadan gülmemiş bir gencim'' şarkısıydı. Bir de bir gemi kazası ile ilgili şarkıyı pek severlerdi. Bazı geceler geç vakit birkaç kişinin ucuza aldıkları bir sepet kereviti getirip bölüştüğü olurdu. Genellikle yiyecek paylaşma adeti vardı ve işsizlerin doyurulacağı kesindi. Ufak tefek solgun, derisi bumburuşuk, zavallı Brown doktorlara gitti. 3 kez bıçak altına yattı. Dedikleri bir adam vardı. Onu düzenli olarak ötekiler besliyorlardı. Müşterilerden 2-3 tanesi yaşlılık aylığı alan kişilerdi. O zamana kadar İngiltere'de sadece haftada 10 şilin yaşlılık aylığı ile yaşayan kimseler bulunduğunu bilmezdim. Bu yaşlı adamların başka hiçbir geliri yoktu. Aralarından biri konuşkan bir adamdı. Nasıl geçinebildiğini sordum. Bak dedi. Yatağın gecesine 9 peni veriyor. Haftada 5 şilin 3 peni ediyor. Cumartesi tıraşı 3 peni. Etti 5 şilin 6 peni. Ayda bir saç kesimi de 6 peni. Haftaya bunun 1/4 düşer. Elime de 4 şilin 4 peni yiyecek içecek parası kalıyor. Başka herhangi bir harcama düşünemiyordu. Besini çayla margarinli ekmekti. Hafta sonuna doğru kuru ekmekle sütsüz çaya kalıyordu. Üstündekileri de belki bir yardımsever kuruluşundan vermişlerdi. Yatacak yere ve ısınmaya yiyecekten çok değer veriyor, durumundan hoşnut görünüyordu. ama haftada 10 şilin geliri olan bir adamın tıraşa para vermesi. İşte bu hayran olunacak şeydi. Gün boyu sokaklarda amaçsız dolaşıp durdum. Doğu yönünde Wapping'e, batı yönünde Wetterhappal'a kadar yürüdüm. Paris'ten sonra insana tuhaf geliyordu. Her şey çok daha temiz, çok daha sakin ve daha kasvetliydi. İnsan tramvay sesini, arka sokakların gürültülü ve kötü kokulu yaşamını, silahlı adamların sokaklarda patırtılı dolaşmalarını özlüyordu. Sokaktaki kalabalıklar daha iyi giyimliydi. Çehreler daha zarif ve yumuşaktı. Birbirlerine daha çok benziyorlardı. Fransızlardaki o yabanıl bireysellik, kötücülük yoktu. Sarhoşluk ve kir daha azdı. Daha az kavga duyuluyordu ve daha çok avarelik vardı. Köşe başlarında kümelenmiş adamlar görülüyordu. Hafifçe beslenme yetersizliği olan bu kimseler yine de çay, iki dilim düzenlerini sürdürüyorlardı. Bu her Londralının iki saatte bir gövdeye indirdiği şeydi. Sanki solunan Paris'teki kadar ateşli, telaşlı bir hava değildi. Nasıl Paris bistrolarının, küçük işliklerin yeri ise burası da çay demliğinin ve iş bulma kurumunun yeriydi. Kalabalıkları seyretmek ilginç geliyordu. Londra'nın doğu kesiminin kadınları güzeldir. Belki kan karışımındandır. Ve Limohaus'ta da doğulular kaynıyordu. Çinliler, Hintli tayfalar, ipek atkılar satan Güneydoğu Asyalılar, kim bilir nasıl gelmiş şihler bile vardı. Orada burada sokak toplantılarına rastlanıyordu. Wetterhappal'de şarkıcı, incilci diye biri çıkmış, 6 peniye insanları cehenneme gitmekten kurtaracağını iddia ediyordu. Doğu Hindistan rıhtımı yolunda selamet ordusunun ayini vardı. Sarhoş tayfayı ne yapacağız? Şarkısının havasına uydurarak burada sinsi Yahuda'ya benzer kimse var mı adlı ilahiyi okuyorlardı. Towerhill'de iki Mormon karşılarındaki kalabalığa bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Onların durduğu yerin çevresinde ayak takımından bir takım kimseler bağıra çağıra kavga ediyorlardı. Birisi de Mormonları çok karılı olmakla suçluyordu. Ayağı aksak sakallı bir adam herhalde bir tanrı tanımaz, tanrı sözünü duymuş öfkeyle laf atıyordu. Sesler, haykırışlar birbirine karışıyordu. Sevgili dostlarım, bir izin verseniz de şu sözümüzü bitirsek. Doğru, bırakalım ne diyeceklerse desinler. Tartışmaya katılmayın. Hayır hayır, sen bana yanıt ver. Bakayım Tanrı'yı gösterebilir misin bana? Göster bana onu. Ben de ona inanayım. Susun yahu, kesip durmayın şunların lafını. Sen kesiyorsun asıl, bok herifler, çok karılılar. Ama çok karılılık üzerine denecek olan çok şey var ki, her ne olursa olsun şu bok karıları işin içine sokmayın. Sevgili dostlarım, şayet sadece... Hayır hayır, lafı saptırma. Tanrı'yı gördün mü? Ona elinle dokundun mu? El sıkıştınız mı? Tartışmayı kes. Kurban olayım, tartışmayı kes. Ve bu ve bu. 20 dakika dinledim. Mormonluk konusunda bir şey öğrenirim umuyordum. Ama toplantı bağırıp çağırmanın ötesinde bir yere varmadı. Genellikle sokak toplantılarının kaderi budur işte. Midsex sokağında, pazardaki kalabalığın arasında, üstü başı bakımsız eski püskü giysiler içinde bir kadın, 5 yaşlarında bir veledi kolundan tutmuş itip kakıyor. Bir yandan da teneke bir borazanı kaldırmış çocuğun gözüne sokuyordu. Yumurcak ise yaygara ediyordu. Eğlensene diye bağırıyordu anne. Niye getirdim seni buraya ben? Bir de borazan aldım. Hep eteklerime mi dolanmak istiyorsun? Kendi kendine eğleneceksin işte. Piç kurusu. Borazandan birkaç damla tükürük döküldü. Ana oğul uzaklaştılar. İkisi de avazları çıktığı kadar bağırıyorlardı. Her şey Paris'ten sonra çok acayip geliyordu. Penfiders bekar yatakhanesinde geçirdiğim son gece. Orada kalanlardan ikisi arasında bir kavga çıktı. Olanlar çok kötüydü. Yaşlı emeklilerden biri belden aşağısı çıplak çamaşır yıkamıştı. Aşağı yukarı 70'lik biri. arkasını ateşe dönmüş kısa boylu tıknaz rıhtım işçisine çok kötü şeyler söylüyordu. İhtiyarın suratını ateşin aydınlığında görebiliyordum. Üzüntüden ve çaresiz öfkeden neredeyse ağlayacaktı. Besbelli çok ciddi bir şey olmuştu. Yaşlı emekli. Sen rıhtım işçisi. Kapat çeneni. Moruk, almayayım seni ayağımın altına. Yaşlı emekli. Dene de görelim bir sen. Ben senden 30 yaş büyüğüm ama bir çarparsam yere sererim. Rıhtım işçisi. Sanki ben seni yere yapıştırmazmışım ha. Seni moruk. Bu böyle 5 dakika sürdü. Odadakiler çepeçevre oturmuş mutsuz halleriyle kavgaya dikkat etmemeye çalışıyorlardı. Rıhtım işçisi asık yüzle susuyordu ama yaşlı adam gittikçe öfkeleniyordu. Ufak saldırılarını sürdürüyor, başını adama bir karış yaklaştırıp duvar üstündeki kediler gibi cırlak bir sesle bağırıyor, tükürükler saçıyordu. Bir yumruk atabilmek için kendi kendini yüreklendirmeye çalışıyor. Tam da başarılı olamıyordu, sonunda patladı. Sen bir, bak sen nesin biliyor musun? Sen bir, işte al da git bilmem nerene sok. Bak seni nasıl ezeceğim, o çocuğu. Al işte piç kurusu. Lafının burasında peykeye çöküverdi. Yüzünü iki eliyle kavrayıp ağlamaya başladı. Öteki adam çoğunluğun kendisine karşı iyi gözle bakmadığını fark edip dışarı çıktı. Daha sonra Steve'in kavganın nedenini açıkladığını duydum. Her şeyin bir şilinlik bir yiyecekten çıktığını öğrendik. Nasıl olmuşsa olmuş yaşlı adam ekmek margarin stoğunu yitirmiş. Öyle 2-3 gün süreli yiyecek bir şeyi kalmıyormuş. Artık başkaları acıyıp da ne verirlerse. Kendisi onun gibi işsiz olmayan, iyi beslenen rıhtım işçisi adama takılmış. Patırtının nedeni buymuş. Elimdeki para 1 şilin 4 peniye inince bir geceliğine Bov'da bir bekar yatakhanesine gittim. Orası 8 penilik bir yerdi. Girişten sonra bir kat aşağı iniliyor. Genişçe bir koridordan insana boğulma korkusu veren ve 10 kadem kare büyüklüğünde bir mahzene giriliyordu. Çoğu yapı işçisi 10 adam. Ateşin yabanıl aydınlığında oturmuşlardı. Vakit gece yarısıydı. Fakat yöneticinin oğlu, solgun yüzlü sopa gibi 5 yaşlarında bir çocuk, yapı işçilerinin kucağında oynuyordu. Yaşlı bir İrlandalı, küçük bir kafesin içindeki kör bir şakrak kuşuna ıslık çalıyordu. Başka ötücü kuşlar da vardı. Ömrünü yer altında geçiren cılız solgun şeylerdi. Adamların çoğu ta 100 metre ötedeki tuvalete gitmektense çişlerini ocağa ediyorlardı. Masaya otururken ayağımın dibinde bir şeyin kıpırdadığını hissettim. Eğilip bakınca yerde ağır ağır dalgalanan kara bir şerit gördüm. Bir Allah'a kara fatmaymış. Yatakhanede 6 yatak vardı. Üzerinde koca koca harflerle Bov yolu filan No'dan çalınmıştır yazılı, çarşafların kokusu tiksindiriciydi. Yanımdaki karyola da çok yaşlı bir adam yatıyordu. Kaldırım ressamıymış. Bel kemiğinde az rastlanır bir eğrilik vardı. Öyle ki hemen hemen yatağın dışında sırtı benim yüzüme 50-60 santim yakın yatıyordu. Sırtı çıplaktı ve üzerindeki dalga dalga kirlerle bir mermer yüzeyi andırıyordu. Gece bir sarhoş gelip benim yatağımın yanında yere kustu. Börtü böcek de vardı. Paris'teki kadar korkunç değildi ama insanı uykusundan etmeye yetiyordu. Tiksindirici bir yerdi. Yine de yönetici ve karısı dostça davranıyorlardı. Günün ya da gecenin herhangi bir saatinde bir fincan çay vermeye hazırdılar. 26. Sabahleyin günlük çay ve 2 dilim ekmeğin parasını ödedikten, yarım ons tütün aldıktan sonra elimde yarım peni kalmıştı. Henüz B'ye gidip biraz daha para istemekten çekiniyordum. Geçici koğuş denilen yerlerden birine gitmekten başka çare yoktu. Bunun nasıl olacağı konusunda bilgim yoktu ama Rompton'da öyle bir geçici koğuş bulunduğundan haberim vardı. O yana doğru yürüdüm. Saat 3-4 dolaylarında vardım. Rompton pazar yerinde satılık domuzları çevreleyen çite dayanmış ihtiyar bir İrlandalı gördüm. Bumburuşuk yüzlü adamın berduş olduğu belliydi. Yanına gidip ben de çite dayandım ve tabakamı uzattım. Açtı içindeki tütüne şaşarak baktı. Tanrım dedi, İyi tütün. 6 penilik var. Nereden buldun? Uzun zamandır yolda da değilsin, değil mi? Neden? İnsanın yolda tütünü olmaz mı? Biz yoldan buluruz bak. Paslanmış bir teneke kutusu çıkardı. Eski bir Oko pastili kutusu. İçinde 20-30 tane ızmarit vardı. Kaldırımdan toplanmış ızmaritler. İrlandalı pek seyrek olarak başka tütün yüzü gördüğünü söyledi. Hatta dikkatli olunursa Londra sokaklarından bir günde 2 ons tütün toplanabilirmiş. Londra'daki geçici kovuşların birinden mi geliyorsun diye sordu. Evet dedim. Böyle dersem beni yanında kendisi gibi bir berduş gibi kabul eder diye düşünüyordum. Rompton'daki kovuşun nasıl bir şey olduğunu sordum. İşte kakao kovuşu, çay kovuşu olur, kakao kovuşu olur, çirkef kovuşu olur. Tanrı'ya şükür. Rompton'da çirkef vermiyorlar herhalde. Benim son kaldığımda vermemişlerdi. O zamandan beri York'a çıktım. Galler'de dolandım. Çirkef nedir dedim. Çirkef mi? Bir maşrapa sıcak su. Dibinde berbat bir yulaf ezmesi. İşte çirkef böyle bir şey. Çirkef kovuşları en berbatlarıdır. 1-2 saat böyle konuştuk. İrlandalı iyi renkli bir ihtiyardı. Fakat pek pis kokuyordu. Kaç tane hastalık belirtilerini bir bir saydı. Buna göre yukarıdan aşağıya doğru şu sorunları vardı. Kel kafasında egzama, gözlüksüz gözlerinde miyopluk, bronşlarında süreyen yangı, sırtında tanısı konulmamış bir ağrı, sindirim bozukluğu, çiş yolunda yangı, toplar damarlarında varis, ayak baş parmağında ağrılı şiş ve düz taban ayaklar. Adam bütün bu hastalıklarını yanına alıp 15 yıl yollarda taban tepmiş. Saat 5 dolaylarında İrlandalı, bir fincan çay içer misin dedi. Kovuş 6'dan önce açılmaz. İçerim elbette. Haydi öyleyse, şurada bir yer var, bedava çayla poğaça veriyorlar. Çayları da iyi. Sonradan bir alay dua ettiriyorlar ama ne yaparsın? Zaman geçiyor işte, gel benimle. Önden yürüdü, yan sokaklardan birinde teneke damlı bir sundurmaya girdik. Köylerde kriket oynanan yerlere benziyordu. Bizden başka 25 kadar berduş bekliyordu. Aralarından birkaçı sık rastlanan kirli ve yaşlı evsiz barksızlardandı. Çoğunluğuysa derli toplu görünümde kuzeyli delikanlılardı. Herhalde işsiz madenci ya da pamuk dokumacısı olmalıydılar. Biraz sonra kapı açıldı. Mavi ipek elbise giymiş, altın gözlüklü, boynunda haç asılı bir hanım bizleri içeriye buyur etti. İçeride 30-40 tane kadar sandalye var. Bir armonyum ve kanları pek göze batan bir çarmıhta İsa taş baskısı vardı. Başlıklarımızı çıkarıp çekine çekine oturduk. Hanım çayları koydu. Biz çay içip poğaçalarımızı yerken o da havadan sudan laflar edip ortada dolaşıyordu. Dinsel konularda konuşuyor, İsa Mesih'in bizim gibi sıkıntıda zavallı kimselere nasıl acıdığını anlatıyordu. İnsan kilisedeyken vaktin nasıl geçtiğini anlamazmış. Yolculukta dualarından kusur etmeyenin durumu nasıl başka olurmuş? Böyle laflardan hiç hoşlanmıyorduk. Duvarın önünde oturmuş, ellerimizdeki başlıklarımızı çevirip duruyorduk. Berduşlar başları açıkken kendilerini çıplakmış gibi hissederler. Hanım doğrudan bize bir şey söylediğinde yüzümüz kızarıyor. Bir şeyler mırıldanıyorduk. Kuşkusuz iyiliğinden söylüyordu. Poğaça tepsisinin yanındaki kuzeyli bir köylü delikanlıya dönüp "Sen oğlum" dedi. "Tanrı babamızın önünde diz çöküp bir şeyler söylemeyeli ne kadar oldu?" Zavallı delikanlı tek sözcük edemedi fakat onun yerine karnı yiyecekler karşısında kötü bir guruldamayla yanıt verdi. Bundan da o kadar utandı ki poğaçasını zor yutabildi. Yalnız tek bir adam hanımın biçeminde yanıt verebildi. Canlılığından bir şey yitirmemiş, kırmızı burunlu biriydi. Sarhoşluk yüzünden ordudan atılmış bir çavuşu andırıyordu. İsa Efendimiz derken onun kadar sıkıntısız, ferah konuşan birini o zamana kadar görmemiştim. Kuşkusuz bu beceriyi hapiste öğrenmiş olmalıydı. çay faslı bitmişti. Berduşların birbirlerine kaçamak bakışlar attıklarını görüyordum. Dile getirilemeyen bir düşünce adamdan adama geçer gibiydi. Acaba dua başlamadan sıvışabilir miyiz? Aralarından biri tam ayağa kalkmıyor ama kapıya bakıp sanki kalkıp gitme düşüncesini hatırlatır gibi sandalyesinde kıpırdanıyordu. Hanım bir bakışıyla adamı durdurdu ve öncekinden daha yumuşak bir sesle "Herhalde henüz gitmeniz gerekmiyor," dedi. "Koğuş altıdan önce açılmaz. Diz çöküp babamıza biraz dua edecek kadar vaktimiz var. Sanırım hepimiz ondan sonra ferahlarız, değil mi?" Kırmızı burunlu adam hemen yardıma kalktı. Armonyumu yerine çekti, dua kitapçıklarını dağıttı. O işi yaparken sırtı hanıma dönüktü. Kitapları oyun kağıdı dağıtır gibi dağıtıyor, arada da fısıldıyordu. "Al ahbap, bir kız sana, sana dört as, bir papaz düştü," filan diye. Başlarımız açık, kirli çay fincanlarının arasında diz çöküp yapmamız gerekenleri yapmadığımızı, yapmamamız gerekenleri ise yaptığımızı, içimizde esenlik olmadığını mırıldanmaya başladık. Hanım pek ateşli biçimde dua ediyordu ama gözleri de hep bizi izliyor. Katıldığımızdan emin olmak istiyordu. Onun bakmadığı zamanlarda birbirimize sırıtıp göz kırpıyor, kaba şakalar yapıyorduk. Bunları aldırmadığımızı göstermek için yapıyorduk ama boğazımıza da bir şeyler tıkanmıyor değildi. Kırmızı burunlu adamdan başka hiçbirimiz duaya verilecek yanıtları bir fısıltıdan daha yüksek sesle veremiyorduk. İlahi okumaya geçince durum biraz düzeldi. Yalnız içimizde biri vardı. "Haydi ileri ey dini bütün askerler," ilahisinden başka hiçbir hava bilmiyormuş. Söylediğimizi bazen ona çeviriyor, birliği bozuyordu. Dua yarım saat sürdü. Sonra kapıda el sıkışıp çıktık. Biraz uzaklaşır uzaklaşmaz içimizden biri "Oh," dedi. "Kurtulduk. Şu canına yandığımın duaları bir türlü bitmeyecek sandım." Bir başkası "Poğaçanı yedin ya," dedi. "Karşılığını ödeyeceksin. Dua edeceksin demek istiyorsun. Karşılıksız bir şey olmuyor. Diz çöktürmeden bir fincan boktan çay bile vermiyorlar insana." Ötekilerden onaylama mırıltıları yükseliyordu. Berduşların içtikleri çay için minnet duymadıkları açıktı. Halbuki pekala çok iyi bir çaydı. Bordo şarabı sömürge kırmızısı denilen o iğrenç şeye göre. Neyse, içtiğimiz çay da kahvehanelerde satılan çaya kıyasla oydu. Ayrıca eminim ki bu çayı bize bizi küçük düşürmeyi amaçlamaksızın iyi niyetle veriyorlardı. Yani dürüstlük verenlere minnet duymamızı gerektirirdi. Ama duymuyorduk.